Bahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âl ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin, geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in hasaten Gazze'nin selameti için, ümmet-i Müslümin'in dirlik ve düzenliği için, hayırların celbi, şerlerin defi için teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Her ayın bir sohbetini de Allah razı olsun kendilerinden muhterem Osman Nur Topbaş hocamızın o ay Altınoluk'ta ve diğer dergilerimizde yazdığı sohbetlerden birini okuyarak, anlamaya çalışarak bir Allah dostunun o ayki mesajını şöyle bir gündemimize koymak suretiyle yapıyoruz. Altınoluk'un Ağustos sayısında yeni çıkan, hemen böyle fırından çıkmış taze ekmek gibi üstadımızın Şeyh Sadi'den 14. makalesi var. Yani 14 aydır, bir seneyi 2 ayı geçmiş demek ki. Şeyh Sadi ki 1210-1292 yıllarda yaşamış, yani 800 sene önce yaşamış bir hikmet ehlinin, bir gönül ehlinin, gelecekte eskimeyen, gelecekte de hep okunan sözlerinden güzel seçmeler yapılıyor ve onlardan da bize günümüze biraz daha farklı mesajlar veriliyor. Zaman zaman hani sohbetlerde dile getiriyorum kıymetli kardeşler. 800 sene sonra anılacak güzellikler bırakmak lazım şu yaşadığımız dünyaya. Bu güzellikler bazen bir sözümüz olur, bazen bir kitabımız olur. Bazen bizden böyle gönülden gönüle, dilden dile anlatılan bir ahlaki güzellik olur. Evet, bir ikramımız olur. Böyle anlatıla anlatıla giderler veya bir sözümüz olur. O söz dalga dalga tekrarlarına tekrarlarına gider. Tabii İslam klasikleri dediğimiz bizim şark klasikleri diye ifade edilen zaman zaman Mevlana'dan, Şeyh Sadi'den, Hafız'dan, Piran-ı Kiram Efendilerimizden, Abdülkadir Geylani'lerden, Şah-ı Nakşibendler'den, diğer Allah dostlarından, İmam Rabbani'lerden, Halid-i Bağdadi'lerden böyle zaman içerisinde bir ırmak gibi akıp giden güzellikler var. Aktıkları her yere böyle bir ırmak gibi gerçekten etraflarını sulayıp gidiyorlar. Her devrin insanı veya aktığı her coğrafya oranın insanları o sözlerle sulanıyor manen. Eskimeyen sözler, güzelliğini kaybetmeyen sözler bunlar. Şimdi bakıyoruz ki gerçekten sadece bir dönem Anadolu coğrafyasında, bir dönem ne bileyim Kuzey Irak coğrafyasında, bir dönem sadece Hindistan coğrafyasında söylenen, yaşanan sözler şimdi çok daha farklı coğrafyalarda, ne bileyim Afrika'da, Filipinler'de, Malezya'da, çok daha farklı coğrafyalarda bizim şu mescitte konuştuğumuz, tekrar ettiğimiz geçmişe ait sözler yine oralarda da gündem oluyor. Şeyh Sadi gündem oluyor, Hafız gündem oluyor, İmam Rabbani gündem oluyor, Halid-i Bağdadi gündem oluyor. Daha böyle yakınımıza doğru gelirsek Sami Efendi gündem oluyor, Musa Efendi gündem oluyor. Onun için kıymetli kardeşlerimiz, evet şu güzel hayatı hem yaşarken güzelliğini kendimiz hazzına, keyfine varmalıyız, hem de geleceğe güzellikleri miras bırakmalıyız. Bunlar maddi eserler de olabilir, manevi eserler de olabilir. İşte manevi eserler daha çok bu büyüklerin söylediği gibi insanları inşa edici, şahsiyet inşa edici güzellikler olur. Özellikle muhterem üstadın seçtiği bu sohbette her zaman gündemde olan, tabii günümüzde biraz daha da farklı bir gündem haline geldi. Ne yazık ki el uzatamadığımız yetimler var şimdi, değil mi? Gazze'nin yetimlerine el uzatamıyoruz yani. Filistin'in yetimlerine el uzatamıyoruz bazen. Myanmar'ın yetimlerine el uzatamıyoruz. Bu da ümmet olarak ne yazık ki bir aciziyetimizin, zaafımızın mazeretler bulsak da ne kadar geçerli olacağını da bilmiyorum bulabileceğimiz mazeretlerin. Dolayısıyla herhalde muhterem Osman Efendi Üstadımızın da yüreği çok yanmış ki bu defa böyle biraz yetimliği gündeme almış. Ve yetimliğin de farklı veçeleri var. Bazen sadece annesini babasını kaybedenler yetim olur. Bazen manevi değerlerini kaybedenler öksüz ve yetim kalırlar, değil mi? Ve burada Şeyh Sadiye'den fevkalade güzel bir söz var. Gerçekten ben de çok etkilendim. Hatta kendilerine de bu yönde bir teşekkür de ettim yani. Kalıcı bir söz Şeyh Sadiye'den. Şeyh Sadiye Hazretleri buyurur. Bir mümin bir yetimin ayağına batan dikeni çıkarmış. Bir yetimin ayağına diken batmış. Bir mümin de gitmiş. O yetimi çıkarmış. Çocuğu kendisi çıkaramadığı için. O zat vefat ettikten sonra meşhur Sufi Sadreddin Hocendi onu rüyasında görmüş. O mümin cennette geziniyor ve şöyle diyormuş. Bir diken yüzünden bana bu ebediyet aleminde nice güller açıldı. Evet, bazen bir diken size nice güller açar. Tabii burada inşallah o yazının şerhine geçeceğim ama bir giriş olsun diye de dikenle ilgili birkaç hususu yine hatırlatmak isterim. Şöyle aldığım notlardan. Birincisi, sohbetlerde çokça anlatılan bir husus. Übey bin Kâb radıyallahu anh'la Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz karşılaşırlar malum bir gün. Kur'an-ı Kerim, Elif lâ mîm, zâlikel kitâb, lâ raybe fîh, hudel lil müttakîn. Kur'an'ın ilk sayfasında, ilk suresinde biliyorsunuz orası daha özelde böyle tesib edilir, yazılır. Bütün Kur'an-ı Kerimlerde Elif lâ mîm diye başlayan o ilk 4-5 ayet. Ondan sonra da innellezîne keferû diye ikinci sayfaya geçilir. Neydi o? Şüphesiz bu kitap ki Allah katında indirildiğinde asla ve asla şüphe yoktur. O müttakiler için, takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Hazreti Ömer Übey bin Kâb'a diyor ki, ya Übey, Kur'an-ı Kerim daha ilk ayette bize takvadan bahsediyor. Şunu herkesin anlayacağı bir şekilde anlatır mısın? Nedir takva? O da gayet güzel ve tam da bizim anlayacağımız ve bugün de tam ancak böyle tarif edilir, takva diyeceğimiz bir tarifi yapıyor. Ne diyor? Diyor ki, Ömer, sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü? Yollarda diken olur böyle bazen, arazide. Böyle bir yolda sen hiç yürüdün mü? O da diyor ki, yürüdüm. Nasıl yürüdün peki? Anlat bakalım nasıl yürüdün. Nasıl yürünür ki diyor dikenli bir yolda? Elbisemi şöyle elte çektim yukarıya doğru, elbiseme takılmasın diye. Sonra da ayaklarımın ucuna basarak, gözlerimi de bastığım yere böyle mıhlayarak, hani bizim tabirimizle, bastığımız yere, baktığımız yere dikkat etmek suretiyle yürüdüm ayağıma diken batmaması için. Diyor ki, işte takva budur. Takva, hayat boyunca bir takım dikenli yollarda yürüyebilmektir. Şimdi biraz önce bir kardeşimiz bana bir soru sordu. Hocam dedi, geçen hafta sohbette dediniz ki haramları terk etmek farzların yapılmasından, ifadından güzeldir. Buraya sohbete geliyoruz ama gelirken de kendimizi haramdan korumak çok zor. Hangisini tavsiye edersiniz bize dedi. Hatta sohbete mi geleyim yoksa bu haramlara katlanacak mıyım ben dedi. Ben dedim ki gözünü mıhlayacaksın. Bu yolun manevi özelliklerinden birisi nazar berkadem. Farz et ki amallar nasıl gidiyorlarsa onlar biz amayız diye bir yere gitmekten vazgeçmiyorlar. Ellerinde asalarıyla tık tık tık tık tık gidiyorlar dünyanın her yerine. Sen de gözlerini mıhla ama ben hocam ona da sahip olamıyorum diyorsan yine o zaman evinde otur dedim. Gel harama bakma yine. Evet, bizim sohbeti evden de dinlersin o zaman dedim latife olarak. Şimdi hakikaten değerli arkadaşlar dikenli bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bizim gerek hadis-i şeriflerde, gerekse bizim kültürümüzde bu diken motifi çok kullanılmış. Onun için gözlerinizi önünüze koyun diyorlar. Gözlerinize dikenler batıyor. Bazen dilimize diken batıyor. Her zaman gözümüze batmıyor. Öyle bir diken batıyor ki böyle her tarafından kan çıkıyor dışarıya. Evet. Kan çıkıyor. Evet. Öyle et yiyoruz yani. Değil mi? Onun için gerçekten değerli kardeşlerim, bu hususlarda çok dikkatli olmalıyız. Diğer taraftan da Resulullah Efendimiz yoldan eziyet verecek bir şeyi kaldırmak senin için sadakadır diyor, değil mi? Ha, yoldan müminlerin gözüne, gönlüne, kulağına, kalbine zarar verecek ne varsa, sadece yola atılmış çer çöpü değil, maddi yürüyüşümüzü engelleyen unsurları kaldırmak değil, insanın şu hayatta Allah ile arasına gelen bütün şeyleri kaldırmak da, ki ona biz cihat diyoruz, mücahede diyoruz, içtihat diyoruz. Daha önceki sohbetlerimde arz etmeye çalıştığım gibi bunları kaldırmak da hepsi bir sadaka oluyor. Onun için de Hazret burada öyle güzel bir mesaj vermiş ki, bir diken yüzünden bana nice güller açıldı. Bazen de bir diken yüzünden bütün hayat adeta bir diken bahçesi haline gelir. Evet, bazı bahçeler de tamamen diken bahçesidir yani. Yürüyemezsiniz orada artık yani. Yürüyemezsiniz, evet. Elbiselerinizi çekseniz de yürüyemezsiniz. Öyleyse bizim bir mümin olarak vazifemiz, dünyayı dikenlerden arındırmak ve dünyayı bir gül bahçesine çevirip ahirette de Allah'ın ilahi ikramları içerisinde bulunabilmek. Tabii burada özellikle yetim konusu daha çok gündeme getirilmiş bu sohbette. Başka yönler de var. Öyle olunca da ben de muhterem hocamıza, hocam bununla ilgili bir ayet-i kerimeler okur muyuz bu akşam dedim. O da Fecil suresinin 15 ve 30. ayet-i kerimelerini okudu. Hep beraber dinledik. Ve emmel insanu izâ mebtelâhu rabbuhu fe ekremehu ve ne'âmeh fe yekûle rabbi ekremen. وَاَمَّا يَذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُولُ رَبِّي اَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَابُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Evet, insan var ya, şu insan, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda, nimetlere boğduğunda onu, Rabbim bana ikram etti der ve mutlu olur. Fakat onu birazcık imtihan edip, rızkını daralttığında ise Rabbim beni önemsemedi der ve mutsuz olur. Hayır, doğru, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulla yedirmeye de teşvik etmiyorsunuz. Hepimizin okumuş olduğu Maun suresinde değil mi? اَرَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُطُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ. Sen şu dini yalanlayanı gördün mü? O dini yalanlayanın bir ana vasfı nedir? Çünkü dini din insana merhameti öğretir. İnsan dinden mahrum olursa, ne kadar ben merhametliyim dese de o suni bir merhamettir. Çünkü bizim dinimiz Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim ana cümlesiyle başlıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbine aittir ki o da Rahman ve Rahim'dir. Evet. Yani merhametin kaynağı bizzat Cenab-ı Hak'tır. Rahman ve Rahim olan bir Rabbin kullarıyız biz. Dolayısıyla mümine de yakışan gerçekten en önemli haslet müminin merhametidir. İmanın meyvesi merhamet, merhametin göstergesi de hizmettir der yine büyüğümüz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de özellikle bazı konular ısrarla üzerinde duruluyor. Yani müşriklerin, dini yalanlayanın ana vasıfları. Yani çok yalancı olmaları, çok cimri olmaları, çok yemince olmaları. Ayetlere baktığımız zaman hep bunları görüyoruz. Ama müminin vasıflarına geldiğimiz zaman da orada da merhameti görüyoruz. Değil mi? Mallarında fakirin, garibin hakkı vardır ayetiyle. Onlar ve yut'imûne ta'ame alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîren. Onlar ellerinde olanı ihtiyaç sahiplerine yedirirler, içirirler, gezdirirler. Hep insanın önüne bu iki insan tipi konuyor. Bir, kazandığım benimdir diyen, kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen, egoist bir insan. İkincisi de kazanılan her şey Allah'ın bize ikramıdır. Bunda başkalarının da hakkı vardır. İlmimde de başkasının hakkı vardır, irfanımda da başkasının hakkı vardır. Yediğimde, içtiğimde, kazandığımda da başkasının hakkı vardır. Benimle beraber yaratılan herkesin hakkı vardır. İnsanın hakkı vardır, hayvanatın hakkı vardır. Bakın, hayvanatın hakkı vardır deyince konuyu açayım biraz diye. Resulullah Efendimiz bir kabileye develer veriyor. Aman diyor, bu develeri gitsinler, savsınlar. Bir, develeri sağarken tırnaklarını kessinler, hayvanların memelisini incitmesinler. İki, sütün hepsini almasınlar. O sütte onların yavrularının da hakkı var. Şimdi bir de düşünün ki, yani o topraktan sen çıkacaksın, buraya ben oturacağım, çocuğunu da öldürürüm, hanımını da öldürürüm diyen 20. asırın vahşi insanları. Asırlar deyince vahşet değişmiyor. Aynı vahşet işleniyor yani. Cahiliyede kız çocukları diri diri mezara konuyordu cahiliye toplumunda. Şimdi de masum çocukların üzerine bombalar yağdırılıyor. Ne fark etti? Fark etmedi bir şey. Ya insan muhakkak İslam'a muhtaç. Gerçekten insan, insan olmak istiyorsa Rabbin huzuruna gidecek. İslam'a muhtaç, İslam'ın merhametine muhtaç. Cenab-ı Hak da burada tekrar o ayet-i kerimeye döneyim. Gerçekten sizler diyor o günkü şeylere, yani o müşriklere hitaben, hatta daha genelde bütün insanlığa, müminlere de hitaben, aman yetime ikram edin. Fakiri doyurmaya teşvik edin. Bakın sadece kendi doyurmanız yetmez. Ayette teşvik etmezler diyor. Yani bir de kendisi doyurmamak. Kendi doyurman da yetmez. Ben veriyorum hocam, yok. Başkalarını da teşvik edeceğiz. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye edeceğiz, güzelliği tavsiye edeceğiz, anlatacağız. Birbirimizi teşvik edeceğiz güzellikler için. Ve taavenu alel birri ve takva. İyilik üzerine, takva üzerine birbirinize çok yardımcı olun yani. Her biriniz bir başkasını takvaya yönlendirsin, iyiliğe, güzelliğe yönlendirsin. Ben yaşadım hocam, kendim paçamı kurtardım. Yok, hiçbiriniz paçayı kurtarmış vaziyette değiliz. Onun için İslam bir toplum dinidir, içtimai bir dindir. Güzellikler beraber yaşanacaktır. Herkes birbirine hakkı tavsiye edecek. Ve tevasav bil sabr ve tevasav bil merhame. Bakın hep bunlar ayet-i kerimelerde karşılıklı olarak birbirlerine hem sabrı tavsiye ederler hem de birbirlerine merhameti tavsiye ederler. Ve tevasav bil merhame. Ya gelin merhametli olalım. Bakın şimdi merhamet için feryat edenler var ama yine de ellerinden bir şey gelmiyor. Yalvarıyoruz Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi biz merhamet etmek istiyoruz ama kapılar sen aç diye. Değil mi? O bakımdan kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de bu hususlar özellikle çok anlatılıyor. Yetime ikram edilmemesi, zekatın verilmemesi, gariba ihtiyacının görülmemesi hususların Allah tarafından ne kadar sevimsiz haller olduğu anlatılıyor. Sonra yine ayet-i kerime devam ediyor biliyorsunuz. Siz böyle mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Aşırı derecede malı seviyorsunuz. Hayır, böyle olmamalı. Evet, böyle olmamalı. Yani yetime ikram etmelisiniz. İhtiyaç sahibine yedirmelisiniz. Mirası da yerken hakka hukuka dikkat etmelisiniz. Malı da, malın da esiri olmamalısınız. Cenab-ı Hak böyle olmamalı diyor. Zira yer dağılıp parça parça olduğunda Rabbin emri gelip de melekler de saf saf dizildiğinde o gün önce cehennemde getirildiğinde işte o gün insan yaptıklarını bir bir hatırlayacaktır. Evet. Ama ne fayda? Hatırlayacaktır ama geriye dönüş var mı? Geriye dönüş yok. İnsan o zaman keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Evet. Gelecekle ilgili bizlere ilahi beyanla bu şekilde haber veriliyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, o konunun ayetlerle ilk kısmını böylece ifade ettikten sonra yine muhterem üstadımız Osman Nur Topbaş Efendi'nin bununla ilgili şerhlerini şöyle bir gözden geçirmiş olalım. Yetimlere şefkat ve merhametle sahip çıkmak Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en mühim sünnetlerinden biridir. Fahri Kainat Efendimiz de bizzat hayata gözlerini bir yetim olarak açmıştı. Böylece yetimlik büyük bir izzet ve şeref kazandım. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o yetimlerin seyidi oldu aynı zamanda. Her şeyin seyidi olduğu gibi, her güzelliğin seyidi efendisi olduğu gibi, yetimlerin de seyidi oldu. Yetimlik onunla bir izzet kazandı. Yetimleri düşünüp onlara adeta kol kanat germek de Cenab-ı Hakk'ın rahmetini celbeden büyük bir ecir vesilesi haline geldi. Hak dostlarından Davud Tayyi Hazretleri'nin şu kıssası, yetimlerin arif gönüllerdeki müstesna değerini ne güzel ifade etmektedir. Davud Tayyi Hazretleri'ne hizmetinde bulunan bir talebesi, efendim biraz et pişirdim, lütfen buyurun dedi de, üstadın sükût etmesi üzerine de eti getirdi. Ancak Davud Tayyi Hazretleri önüne konulan ete bakarak, falanca yetimlerden haber var mı evladım diye sordu. Talebesi, bildiğiniz gibi efendim deyince, o büyük hak dostu o halde bu eti o yetimlere götürüver buyurdu. Aylarca et yememiş bir insan, önüne bir et gelmiş. Fakat ilk gelen eti de önce yetimleri düşünerek oraya gitmesini arzu ediyor. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini arzu eden o samimi talebe, efendim siz de uzun zamandır et yemediniz diyerek ısrar edecek olduysa da, Davud Tayyi Hazretleri kabul etmeyip, evladım bu eti ben yersem kısa bir müddet sonra benden dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse ebediyette kalmak üzere arş-ı âlâya çıkar buyurdu. Biraz önce dedim ki geleceğe bazen bir davranış bırakırız. Herhalde Davud Tayyi Hazretleri bu konuşmayı yaparken ya birisi bunu not alsın da ondan sonra efendim 900 sene sonra Hüdayi Vakfı'nda, Hüdayi Camii'nde atılsın diye yapmadı bunu. Müslümanlığının gereği, merhametinin gereği öyle bir davranış ortaya koydu. Sonra bu davranış anlatıldı bir yerde. Böyle de kıyamete kadar da bir merhametin, diğer yamlığın, bir yetime verilen önemin güzelliğini ifade babında anlatılıp gidecek böyle işte. Böyle geleceği de bazen yaşadığınız küçük bir olay hem sizi hayırla yad ettirilir hem de gelecek nesillere de önüne konan her nimette acaba bu nimetten mahrum olan insanlar da var mı diye bir düşünceyi inşa etmiş olur, ikram etmiş olur. Dolayısıyla son nefeste bile yetimlerin hakkına riayete emreden Resulullah Efendimiz ümmetinin yetimleriyle bizzat alakadar olmuş ve bu hususta şöyle buyurmuştur. Ben her mümine kendi nefsinden daha ileriyim ve daha da yakınım. Bir kimse ölürken mal bırakırsa o mal kendi yakınlarına aittir. Fakat borç bırakırsa, yetimler bırakırsa o borç bana aittir. Yetimlere bakmak da benim vazifemdir. Evet, Resulullah'ın sünneti bu demek. Birisi borç bırakırsa, bana ne kardeşim bırakmasaydı borcunu? Demeyeceğiz. İslam toplumu olduğunda. Tabii insan borç bırakırken de düşünecek. Ya ben niye borç bırakayım ki yani ölüp de? İnsanlara niye borç bırakayım ki? Öbür alemde bunun sorumluluğu var diye düşünecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatının son anlarında dahi bunu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bir ölçü olarak bırakmış. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her müminin ferdi ibadetler gibi içtimai ibadetleri de güzelce ifa etmesini ister. Bunun için de ashabına sık sık şu soruları sorardı. Ashabım, bugün Allah için bir yetim başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretine gittiniz mi? Bir cenaze teşhiinde bulundunuz mu? Bakın. Yani evet bugün kaç rekat teheccüd kıldın? Evet Efendimiz teheccüde teşvik ediyor. Kendisi de kılıyor. Ama sabahleyin sahabesine sorduğu ne? Sabahleyin sahabesine sorduğu ümmet adına, bu ümmetin evlatları adına, yaşadığınız toplum adına nasıl bir hayır yaptınız? Yani bir güzellik yaptınız daha doğrusu. Bir yetim başı okşadınız mı? Bir hasta ziyaretine gittiniz mi? Bir cenaze teşhiinde bulundunuz mu? Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetimlerin elinden tutmanın, o kırık kalpleri şefkatle ihya etmenin faziletini ifa sadedinde de bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde Allah Teala onu mutlaka cennete koyar buyurmuştur. Fakat burada önemli olan şu. Unutmamak icap eder ki yetimlerle alakadar olmak, onlara sadece yeni elbise giydirmek, karınlarını doyurmak, çikolata bisküvi ikram etmekten ibaret değildir. Yetimlerle gerçek manada alakadar olmak, kendi evlatlarımıza gösterdiğimiz şefkat ve merhameti onlar için de gösterebilmeyi, onların dünyaları kadar ahiretlerini de düşünebilmeyi, onları zamane şerlerinden koruyup İslam şahsiyet ve karakterleriyle yetiştirebilmeyi, onları Resulullah Efendimiz'in örnek siretiyle tanıştırabilmeyi, masum yüreklerin vahiy ile buluşturulabilmesini gerektirir. Ne yazık ki yani Allah'a sığınırız, Cenab-ı Hak da bu zulmü işleyenleri, bu günahı işleyenleri ıslah etsin diyelim. Yani yetimleri yedirip içirip de onları başka emellerine böyle vasıta yapanlar da var. Değil mi? Biz yetiriyoruz, bakıyoruz diyor. Ama arka planında onlara belki insanlığın yüz karası zulümleri icra edenler var. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, bu konular hakikaten İslam ümmetinin çok çok önemli görevleridir diye ifade etmek gerekir. Tabii bu konuda güzel hatıraları, güzel örnekleri de yad etmekte fayda var. Allah rahmet eylesin kendilerini. Merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımızın, daha bu vakıf filan yoktu o zaman, her sene kendisinin böyle bir hayırlar bütçesi vardı. Hayırlar sene başında oturur, kendi imkanlarına göre bir hayır hizmetleri bütçesi yapardı. Neler vardı burada? Efendim, o zamanlar tabii ilaçlar da, hastanelerde hemen bugünkü gibi eczanelerden ilaç verilmiyordu. Herkes parasıyla alıyordu. Bir ilaç hesabı vardı. Hatta onu bir doktor abimiz takip ederdi. Aman derdi, size gelen ilaçlarını alamayacak durumda olanların ilaçlarını, reçetesini yazın, ilaçlarını da alın, parasını da bizim mağazadan alırsınız. Bütçeniz bu kadar yıllık, bu kadar ilaç bütçeniz var. Bir kitap hesabı vardı işte, şu kadar kitap dağıtılsın ümmetin gençlerine diye. İşte onun da bütçesi vardır. Bir de Allah kendilerine rahmet eylesin, 3 yetim hesabı vardı. Acizane o hesabı bana vermişti üstadımız. Abdullah Bey'di. 3 böyle ailesi belli. Ondan sonra asil ailelerden 3 yetim evlat bul. Ama işin ay başında hesaplarına para yatırmaktan ibaret değil. Eğitimlerini yapacaksın. Okullarına gidip derslerini takip edeceksin. Hangi sohbete gidiyorlar onları takip edeceksin. Sonra büyüyüp evlendirecekleri zaman düğünlerini yapacaksın. Her sene de senin bütçen de bu kadar diye. Allah kendilerine rahmet eylesin. Böyle bir güzelliği bir Allah dostunun hayatından gördük kıymetli kardeşlerim. Okuyoruz bunları çok zaman, dinliyoruz belki ama ne yazık ki kendi hayatımızın bir parçası haline getiremiyoruz. Gerçekten de bugün ümmetin birçok yerlerinde nice yetim evlatlar var. Ülkemizde var. Bazen komşumuzdaki, yakınımızdaki, şehrimizdeki yetimden bile haberdar olamıyoruz. Bir de İslam coğrafyasında böyle zalimlerin bombalarıyla yaralanmış, annesini babasını kaybetmiş yetimler var. Onları bile oralardan çıkarma gücümüz yok şimdi. Yani şunları verin bize bu evlatları diyorsunuz. Onları bile alamıyorsunuz. Ama Cenab-ı Hak bu ümmete yeniden izzet verir, kuvvet verir, güç verir ve hiçbir evladını zalimlerin eline bırakmaz. Madden ve manen. Evet, zalimlerin elinde imandan mahrum kalmış, İslam'dan mahrum kalmış, edepten uzak kalabilmiş. Onlar da manevi yetimler. Onun için şair diyor ki, hiç yetim olmaz yetimi ümmü eb, bil yetim oldur ki düştü bir edep. Yani annesini babasını kaybeden aslında her zaman yetim değildir. Gerçek yetim değildir. Asıl yetim edepten mahrum olan kimsedir. Evet. Evet, ne kadar güzel söylemiş şairimiz. Hiç yetim olmaz yetimi ümmü eb. Yani annesini babasını kaybetmiş olan gerçek yetim değildir. Bil yetim oldur ki düştü bir edep. Sonunda edepsiz kalan insan ne demek? Anne baba terbiyesi görmemiş insan demektir yani. Evet. Zaten annesi babası vardır belki ama oradan hiçbir terbiye anlamadı. Sanki anne baba yokmuş gibi hüdayi nabit derler eskiler. Böyle yetişmiş, büyütmüştür. Oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilmez ki toplumumuzda gerçekten böyle çok markalı libaslar içerisinde, çok güzel araçların içerisinde nice böyle edepten kaybolmuş, edepten mahrum yetimler var. Onlara da ulaşmak lazım gerçekten. Bu itibarla yetimlerin talim ve terbiyesiyle meşgul olup onları edepli ve güzel ahlaklı müminler olarak yetiştirmek, yetime sahip çıkma hizmetlerinin en mühim kısmıdır. Ecdadımız da eytam ve ramil, yani yetimler ve kocasını kaybetmiş dul hanımlar için hususi vakıflar kurmuş, onların her türlü ihtiyacını karşılamaya gayret etmişlerdir. Bir toplantıda bir üniversite hocamız çok güzel bir şeyden bahsetti Osmanlı dönemindeki. Dedi ki Osmanlı döneminde bir cenaze ilan edildiği zaman kadı duyduğunda hemen bir görevlendirme yapar, kabristana gönderirdi. Niçin? Eğer bir cenaze varsa acaba onun bir yetimi kaldıysa birileri o yetimin malına falan çökmesin, hemen onu kayıt altına alın, biz ona devlet olarak sahip olalım diye. Yani Osmanlı gerçekten her şeye sahip çıkmış yani. Niye sahip çıkmış hocam? Böyle yaz mevsiminde gelip de kanadı kırıldığı için ülkesine dönemeyen kuşlara da sahip çıkmış. Daha bir daha mevsim gelinceye kadar annesini babasını kaybeden insana da sahip çıkmış. Gerçekten öyle bir üniversite kurulmuş. Hemen diyor onu mahkeme tescil ettirir. O gün mal sayımını yaptırır vesaire. Olur ya birisi çocuğun malına mülküne el koyuverir diye. O gün cenaze olduğu her gün kabristana birisi gider. Bugün kim öldü? Geriye kimi bıraktı? Mirasın nasıl taksim olunacak? Bu hususu devlet adına takip eder diyor. Bunu sosyolojik olarak tespit etmiş bir üniversite hocamız. Allah razı olsun kendisinden. Ama birçok şeyimizi kaybettiğimiz gibi medeniyetimizin ne yazık ki bu güzelliklerini de kaybettik değerli arkadaşlar. Evet. Medeniyetimizde çok büyük hazineler var. Bizim medeniyetimiz bir faziletler medeniyeti. İşte bir sene boyunca farklı veçelerini okuduğumuz bir faziletler medeniyetinin evlatlarıyız. Ama o faziletler medeniyetinin birçok bölümünü ne yazık ki kaybettik kıymetli kardeşlerim. İnşallah onları yeniden kaybettiğimiz değerleri bulmaya gayret ederiz. Onun için Darül Eytam kurulmuş, Darül Eramil kurulmuş ve orada hatta din ayrımı da yapılmamış. Darül Acizeler kurulmuş değil mi? Acizler diye. Hemen karşıda Darül Acize var eski ismiyle. Orada her dinin de ibadethanesi de var. Din ayrımı da yapılmamış. İnsansa, insan Allah'ın mükerrem bir varlığıdır insan olarak ve insan insana emanettir. Evet, insan insana emanettir. Aciz insan, kuvvetli insana, yoksul insan, varlıklı insana, cahil insan, alim insana, facil insan, takva sahibi insana emanettir. Ve insan da bu emanetin farkında olmalı. Kendi başına yaşayan bir insan olunmaz. Evet, İslam bir toplum dinidir, içtimai bir dindir. Ayrıca İslam medeniyetinde yine mahallelerde yetimler ve dullar için manevi bir teminat olmuştur. Zira yetim kızların çeyizlerini hazırlamak, onları evlendirip yuvalarını kurmak en büyük hayır hasenat vesilelerinden biri olarak takdim edilmiştir. Ki bu çok vakıflarımızda, hemen hemen bütün vakıflarımızda bu tip vakıf şartları vardır şüphesiz. Ve bütün bunları anlattıktan sonra muhterem kendisi de gerçekten bu işlere çok detaylarına kadar meşgul olan güzel bir insan, bir Allah dostu muhterem Osman Nuri Topbaş Üstadımız diyor ki, peki yetim ve öksüz peygamberin ümmeti ve faziletler medeniyeti inşa etmiş bir ecdadın torunları olarak bizler bugün ümmetin dul, yetim ve öksüzlerine karşı ne kadar duyarlı haldeyiz. Evet, sadece bize olayları anlatmıyor, bir de bir soru ortaya koyuyor. Peki biz ne haldeyiz? İslam bunları anlatıyor da biz de o peygamberin ümmeti olarak bu konuda neler yapabiliyoruz? Unutmayalım ki gerek yetimler, gerek dullar, yoksullar, mazlumlar bize ilahi birer emanettir. Din bize, vatan bize, ümmet bize emanettir. Elimizin ve gönlümüzün ulaşabildiği her yerdeki muhtaç ve muzdaripler de bize zimmetlidir. Ne güzel hocam icdadımız yapmış bunları değil, onlar o gün yapmış, biz bugün ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız? Ve burada biraz daha farklı bir yine husus, Şeyh Sadi Hazretlerinden, bir yetimi boynu bükük, üzgün gördüğün vakit, onun karşısında kendi evladını öpme. Bu Şeyh Sadi'nin sözü yine. Bir yetimi boynu bükük, üzgün gördüğün vakit, onun karşısında sen kendi evladını öpme. O da demesin yani, benim babam olsaydı, o da beni öperdi demesin. Yani onu hatırlatma yani. Evet. Bugün Gazze başta olmak üzere ümmetin mazlum coğrafyasında sayısız yetimin boynu bükük, kalpleri kırık. Onun için Mevlana diyor ki, yeryüzünde üşüyenler varken ben ısınamıyorum. Ebu Hasan Harakani Hazretleri de aynı hassasiyetle Türkistan'dan Şam'a kadarki sahada birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir buyuruyor. Gerçekten bu meşhur silsiledeki Ebu'l-Hasan Harakani Hazretlerinin sözü. Kendisi Harakan'da metfundur. Kars'ta da makamı var bu mübarek zatın. Ama diyor ki Türkistan dediği ta Orta Asya'nın ucu, tabi o zaman bütün coğrafya, İslam coğrafyası bir bütün halinde olduğu için Hazret diyor ki ta Türkistan'da dediğimiz Orta Asya'da bir insanın ayağına bir diken battıysa ben Şam'da da olsam o acıyı, o dikeni ben kendi ayağımda hissederim. Yani biz yanımızdaki komşunun ızdırabını duyamaz haldeyiz şimdi. Bu bakımdan bunların sık sık böyle gündeme gelmesi inşallah bizim merhamet damarlarımızı biraz daha açar, bizi kendimize getirir. Bunlar her zaman belki dinlediğimiz, duyduğumuz klasik konular deyip geçmemek lazım kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak fezekkir ve inne zikra tenfeul müminin buyuruyor. Hatırlat Habibim devamlı. Zaten tezekkür kelimesi daha evveline bilinen bir şeyin tekrar gündeme getirilmesi, hatırlamasıdır. Tedebbürse bir işin sonunun daha çok nereye varacağının farkına varmaktır. Tefekkür de üç kelime var. Tefekkür, tedekkür ve tedebbür. Tefekkür, iç dünyamızda elde ettiğimiz bilgilere göre daha geniş bir düşünce ufkuna ulaşabilmektir. Hadiseleri başlarıyla, sonuçlarıyla bize ne bileyim, yani güneş ne söyler bize, ay ne söyler, yıldızlar ne söyler, baharda açan çiçek ne söyler, sonra sonbaharda dökülen yaprak ne söyler? Bunları biraz okuyabilmektir yani. Kainat kitabını okuyabilmektir. Tefekkür. Kendimizi okuyabilmektir. Kendimiz de kainatın bir parçasıyız. Tezekkürse bize bildirilenleri zaman zaman hatırlamaya çalışmaktır. Tabii burada en önemli husus zikir dediğimiz hadise ne dedir? Cenab-ı Hakk'ı unutmamaktır, değil mi? Cenab-ı Hakk'ı unutmamaya gayret etmek. Onun için temrinler yapmak. Kelime-i tevhid söyleriz, la ilahe illallah diye. İsmi celali söyleriz, Allah diye. Ama bunu söylerken de adeta bunları biz yine tabirle özümsememiz gerekir. Hücrelerimize yansıması gerekir. Esad Erbili Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir gül yaprağının her noktasında, her zerresinde o güle ait koku vardır. Hani bir gül yaprağının belirli bir yerinden çıkmıyor koku. Gül yaprağının bütün zerrelerinden ortak olarak çıkıyor. Bir müminin de bütün zerreleri bir gül yaprağının o gül kokusunu zerre zerre taşıdığı gibi bir müminin de bütün zerreleri Cenab-ı Hakk'ı zikreder olmalı. Onu bir yerde hissetmeli. Sadece dilinden zikrediyor ama elinin zikirden haberi yok, gözünün zikirden haberi yok, kalbinin zikirden haberi yok. Evet, dil Allah dedikçe de melekler sevap yazar Allah diyor diye. Ama zikirden gaye insanın elinin Allah'ı hatırlaması, dilinin Allah'ı hatırlaması, gözünün Allah'ı hatırlaması, malının, canının Allah'ı hatırlamasıdır yani. Sadece dilinin değil. Dolayısıyla da tezekkür dediğimiz hani buradan geldi kıymetli kardeşlerim. Hatırlatmak, hepimiz için hatırlamak önemli. İslam'ın güzelliklerini, kitabın güzelliklerini, sünnetin güzelliklerini daha çok hatırlamaya, unuttuğumuz yerleri tekrar tekrar gündemimize almaya gayret etmeliyiz. Onun için dedim, bu sözler belki zaman zaman hatırlatıldı ama sadece bir kere hatırlatmak yetmiş olmuyor. Bizler de bugün gerçekten ümmetin mazlum ve mağdurlarının, dullarının, yetimlerinin acılarına bilkâne kalmaktan hicap duymalı. Bunun Allah indindeki vebalinden titizlikle sakınmalıyız. Zira Cenab-ı Hak ayeti kerimede فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Bakın hep ayetler dönüyor, dolaşıyor. Bunları bir kere geçmiyor bu ayet bir yerde. Sakın ve sakın, sakın ve sakın yetimi ezme buyuruyor. Yetimler mahzunken onlara nispet yaparcasına gülüp eğlenme duygusuzluğu onların rakik yüreklerini daha da yaralar. Bu ise ayet-i kerimede men edilen yetimi ezmenin yani ona eza ve cefa etmenin bir başka şeklidir. Bu itibarla ümmeti Muhammed mahzun iken bizler mutlu ve huzurlu olamayız. Gazze'nin hali ortadayken zevk-u safa içinde eğlenmek ümmetin dertliyle dertlenen bir mümin şahsiyet ve karakteriyle asla bağdaşmaz. Evet. Evinizden bir cenaze çıksa gerçekten o gün gidip de eğlenebilir misiniz yani? Ama her gün evimizden cenazeler çıkıyor yani aslında. Akif'in dediği gibi ırzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan, hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. Ağlayamıyorsun bari gülme. Bizlere örnek nesil takdim edilen ashab-ı kiram din kardeşlerinin derdiyle dertlenmeyi nasıl anlıyordu? Bizler bugün nasıl anlıyoruz? Mesela Müslümanlara her türlü eza ve cefanın reva görüldüğü Mekke devrinde Osman bin Maz'un müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin Mughire'nin himayesinde rahat bir hayat sürüyordu. Fakat o mübarek sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının akıl almaz zulüm ve işkencelere maruz kaldıklarını görünce kendi rahatlığından utanarak tefekküre daldı. Vallahi arkadaşlarımın ve aile efradının Allah yolunda çektikleri türlü türlü çileleri benim çekmeyişim, bir müşriğin himayesinde emniyet içinde yaşayışım büyük bir noksanlıktır. Allah'ın himayesi daha şerefli, daha emniyetlidir diyerek Hamisi Velid'i yanına gitmiş ve ona himayesini iade etmişti. Bunu biraz şöyle açayım değerli kardeşlerim. Cahiliye döneminde orada Kureyş'te de bir adet vardı. Yani oranın ileri gelenleri birisi derse ki bir köleyi, bir garibi bu benim himayemdedir derse ona kimse bir el uzatamıyordu yani. Hatta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malum Taif'ten gelirken bir müşrikin yine delaletiyle Mekke'ye girebildi yani. Kabullen tamam dedi ben Muhammed'in Mekke'ye girmesine izin veririm. Vizeyi o verdi yani öyle diyelim. O vizeyle girdi yani bir müşrikin vizesiyle. Bunların böyle bir adetleri vardı ama bu aziz sahabi diyor ki ben diyor senin himayeni falan istemem diyor. Müslümanlar ne yaşıyorsa ben de onu yaşarım arkadaş. Senden özel bir şey istemiyorum. Başıma ne gelirse bundan sonra gelir. Ben onun bedelinde öderim diyor Hazret. Yine burada çok güzel bir misal vardır yine. Hudeybiye günü Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Resulullah Efendimiz tarafından elçi olarak Mekke'ye gönderilmişti. Hazreti Osman niyetinin umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Yani niyetlerinin, tabi niyetleri derken kendi niyetinin değil Resulullah Efendimiz'in niyetinin. Yani Resulullah Mekke'ye gelecek, sizlerle bir şey yok, harf filan etmeyecek. Sadece umresini yapacak, tekrar Medine'ye dönecek. Yani burada kalmayacak da. Ama müşrikler o yıl için Müslümanlara izin vermediler. Dediler ki bu sene gelemezsiniz. Peki ne olacak? Ama Hazreti Osman'a sen buraya kadar geldin, istiyorsan sen tavaf edebilirsin dediler. Ama Müslümanları sokmayız. Sen şimdi Mekke'ye elçi olarak da geldin. Sana dokunmayız. Git Kabe orada. Sen tavafını yap istiyorsan. Peki Hazreti Osman ne dedi? Hazreti Osman dedi ki Allah'ın Resulü Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de edemem. Ben Beytullah'ı ancak onun arkasında ziyaret ederim. Ben kendim tavaf etmek için gelmedim buraya. Yani bu gerçekten çok bir sahabi edebidir kıymetli kardeşlerim. Ne yapayım artık? ben ruhsat buldum burada, ben yapayım. Onlar da bir dahakine yaparlar demedi Hazreti Osman. Onun kabul edilmediği yerde ben de yokum diyerek Resulullah'a olan candan bağlılığını nailiyette, mahrumiyette de Müslümanlarla beraber olduğunu ilan etti. Tabii bunun karşılığı olarak da Allah'ın Resulü orada bir ağacın altında sahabesinden tek tek beyat alırken Hazreti Osman Mekke'deydi. Allah'ın Resulü sonra bir elini diğer elinin üzerine koydu. Bu da dedi Osman için beyattır. Osman burada olsaydı o da elini koyacaktı. Ya Resulullah sana beyat ediyorum diyecekti. Yani sahabe ile Resulullah Efendimiz arasındaki bu fevkalade o nezih ilişkinin değerli arkadaşlar hakikaten farkında olmak lazım. Dolayısıyla çok kıymetli kardeşlerim mevzuyu şöyle tamamlamış olayım. Muhterem Üstadımızın son sözleri şöyle. Bugün bizler de Gazze'de ölümle burun buruna yaşayan şehit namzede din kardeşlerimiz için üzülüyoruz. Onların hali içimizi acıtıyor. Halbuki asıl acınacak halde olanlar belki de onlar değil bizleriz. Zira onların canları tehlikede olsa da imanları kavi. Bizimse bugün canlarımız emniyette olsa da acaba imanlarımız onlarınki kadar kuvvetli mi? Allah yolundaki fedakarlıklarımızın seviyesini Gazze'li kardeşlerimizin fedakarlıklarıyla mizan ettiğimizde acaba ahirette onlarla aynı cennetlerde olabilecek miyiz? Hiçbirisi biz burada bırakırız gideriz intihar ederiz demiyorlar. Zira Gazze'li din kardeşlerimiz en yakınlarını şehit verdiklerinde bile inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz her şeyimizle Allah'a aidiz. Şüphesiz ona döneceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Görüyorsunuz herhalde ekranlarda kucağında çocuğu böyle hem açlıktan böyle bitap hale gelmiş. Sonra da gözlerini yummuş. Ama kadıncağız söylediği tek şey var. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Başka türlü feryat figan etmiyorlar yani. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek İmanın kazandırdığı metanet, dirayet, tevekkül ve teslimiyetin muhteşem misallerini sergiliyorlar. Yani onların bedenleri ölse de gönülleri dipdiri. Onun için ayet-i kerimede buyruluyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتُلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere sakın siz ölmüş demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız buyruluyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin ana konusu Cenab-ı Hakk'ın o Rahman ve Rahim isminin özellikle toplum hayatımıza yansıması olarak ifade edebiliriz. Tabii her sohbetimizde bu bizim altın silsile diye ifade ettiğimiz o güzel nesilden de belirli sözleri naklediyorduk. Geçen hafta da nakledemedik, sohbet bitiverdi. Bugün Alaaddin Attar Kutsi Sürü Hazretleri vefatı 1400. Hani biraz önce dedim ki 1200'lü yıllarda Şeyh Sadi'den sözler naklediyoruz. Şimdi de 1400 dediğimiz yani 600 küsur yıl önce Alaaddin Attar Hazretlerinden bir söz nakletmiş olacağım. Altın silsilenin 17. şahsiyeti buyuruyorlar ki benliğinizi yok ederek kardeşinizi kendinizden üstün tutunuz. Tam da konumuza ilgiliymiş yani ben seçmedim ama öyle konuya denk gelmiş oldu. İsar halinde yaşayınız. Yani mümin kardeşinizi daima kendinize tercih ediniz. Sohbet sünnet-i müvekkededir. Bu mübarek sünnete devam edip gerek fert gerekse cemaat olarak kesinlikle sohbeti terk etmeyiniz. Hakikaten yeri gelmişken bunu da anlatayım, kıymetli kardeşlerim hatırlatayım daha doğrusu. Yani bu sohbetlerimiz bizim biraz daha genel sohbetlerdir ama arkadaşlarımızın kendi haftalık özel sohbetleri varsa oraya asla ihmal etmesinler. Yani hocam bizim bir haftalık sohbetimiz var, bir de sizin sohbetiniz var. Hangisine geleyim? Haftalık sohbetinize gidin. O sohbetler esas inşa edicidir. muhtaç sohbetlerimiz yıllardır devam eden ve bu yolun tabii bir gereği, bir mektebi olan o sohbetler daha kalıcı, daha inşa edicidir. Dolayısıyla sohbet müekket bir sünnettir. Fert olarak, cemaat olarak kesinlikle sohbeti terk etmeyiniz. Eğer bu söylenen şeyler üzere istikametten ayrılmazsanız, yani benliğinizi yok edip kardeşinizi kendinden üstün tutarsanız, İsar halinde yaşarsanız, sohbetlerinize devam ederseniz, benim bütün ömrüm boyunca kazandığımı sizler bir nefeste, yani çok daha kolay bir şekilde elde ederseniz, ahvaliniz daima terakki halinde olur. Cenab-ı Hak hem okunan metinleri hem de bu Allah dostlarından gelen sözleri hayatımızın ölçüleri halinde yaşamaya bizleri muvaffak eylesin efendim.